Ayrım 8. Sayfa 119. 11. Trafik kazası, üniversite yılları ve Beyaz Rusya. Dedim ki, o zamanlar ultrasonla bakıp anne karnındaki bebekleri göremiyorlardı elbette. Ama annemin ikiz doğurması hiç kimseyi şaşırtmamış. Çünkü onun annesi de ikiz doğurmuş, anneannesi de. Genetik bir özellikmiş bu. Ama annemin ikiz kardeşi yaşamamış. Doğumdan hemen sonra, daha adı bile konmadan ölmüş. Annem bizi hastanede doğurmuş. Ahmet ve Mehmet koymuşlar adlarımızı. Ben 2 kilo 200 gram 49 santim doğmuşum. Mehmet ise 2 kilo 700 gram ve 51 santim. Benden biraz daha iri bir bebekmiş yani. Çocukluk dönemimizde ikiz olmak hiç garip gelmezdi bana. Hatta diğer çocukların niye ikiz olmadığına şaşardım. Öylesine doğal bir şeydi ki benim için bu. Ama birçok tek yumurta ikizinde rastlandığı gibi biz o kadar da aynı değildik onunla. Aynı şeyleri hisseden, neredeyse bütünleşmiş ikizlerden değildik. Yine de hem fiziksel hem ruhsal olarak benzer yanlarımız çoktu elbette. O zamanlar mühendis olmak çok modaydı. Aileler mühendis koca arardı kızlarına. Annemle babam da bu akıma kapılmışlardı ve biz daha küçücükken büyüdüğümüz zaman ikimizin de mühendis olacağını hayal ediyorlardı. Öyle de oldu. Ama bunu göremediler ne yazık ki. Dedem maliyeden emekli olmuştu. Son görev yeri olan Ankara'da iki katlı, bahçesinde ıhlamur ağacı olan bir evde oturuyorlardı. Tatillerde ya biz onlara giderdik ya da onlar bize gelirdi. Yine bir kurban bayramı öncesi, sabah daha gün ışımadan babamın emektar opeliyle yola çıktık. Babam yola geç çıkmayı hiç sevmez, trafiğin kalabalıklaştığını söylerdi. Bu yüzden arabayı bir gece öncesinden doldururduk. Bavulları yükler, yolda yiyeceğimiz kurabiye, fındık, fıstık, kuru üzüm, dut kurusu gibi yollukları torbalara koyup götürür, arabayı yola çıkmaya hazır hale getirirdik. O gün de öyle oldu. Sabah karanlığında yola çıktık. Babam arabayı çok dikkatli kullanırdı. İstanbul-Ankara arasında otoyol yok o zaman. İki şeritli dar bir yol var. Babamla annem öndeydi. Biz de Mehmet'le arkada bazen el kol şakası yapıyor, bazen ancak özel günlerde okumamıza izin verilen Texas, Tom Mix, Baltalı İlah, Zagor ciltlerine gömülüyor, bazen de annemin önden uzattığı leblebi şekerlerini yiyorduk. Şehirler arası yolda giderken gün ağardı. İki yanımızdaki tarlalar kızıllaştı. Erken kalkmış olduğumuz için benim üstüme bir uyku çöktü. Ne kadar uyudum bilmiyorum. Bir süre sonra korkunç bir gürültüyle sıçradığımı hatırlıyorum. Sanki gök başımıza çökmüştü. Karanlıktı. İçinde bulunduğumuz araba yolun dışına, tarlalara doğru sürükleniyordu. Çığlıklar duyduğum kalmış aklımda. Galiba ben de bağırıyordum. O korkunç gürültü bir türlü kesilmiyordu. Sanki arabayı yırtıyordu birileri. Bayılmışım. Gözümü açtığımda tanımadığım beyaz üniformalı insanlar gördüm başımda. Koluma bir iğne ve bir hortum takılmış olduğunu fark ettim. Başımı yana çevirdiğimde Mehmet'in de koluna bir hortum takılmış olarak yattığını gördüm. Mehmet demek istedim ama boğazımdan bir ses çıkmadı. Yine bayılmışım. Birkaç saat sonra kendime geldiğimde Mehmet de ayılmıştı. Ağlıyordu. Niye ağlıyor acaba diye düşündüm. Üstüme eğilen beyaz keyifli hemşireye nerede olduğumuzu sordum. Bolu Devlet Hastanesi'nde olduğumuzu fısıldadı. Bir kaza geçirdiğimizi ama Mehmet'in de benim de iyi olduğumuzu söyledi. Dinlen dedi. Dinlen yavrum. İyice dinlen diye başımı okşadı. Ama benim başım çok ağrıyordu. Nedense anneme babamı sormak aklıma gelmedi. Mehmet'in niye ağladığına takılmıştım. Herhalde çok ağrısı var diye düşündüm. Uzun bir uykuya daldım yine. Verdikleri ilaçların etkisiyle sürekli uyuyordum. Uyandığımda anneannemin üzgün yüzünü gördüm. Gözlerinin altında mor halkalar vardı. Ankara'ya geldik mi diye düşündüm. Sonra hastanede olduğumuzu hatırladım ve anneannemin de ağlamakta olduğunu fark ettim. Köşedeki koltukta, pencereden giren ışığın önünde dedem oturuyordu. "Sizi almaya geldik yavrum," dedi anneannem. Ancak o zaman annemle babamı sormak aklıma geldi. Sordum. Anneannem, dedem, hemşire, hepsi sustular. Mehmet, ölmüşler dedi. Mehmet'in ne demek istediğini anlayamadım. Niye böyle acayip bir şey söylediğini düşündüm. Her zamanki gibi pis bir şaka yapıyor sandım. O gece bir ara babamı gördüm odada. Beyaz önlük vardı onun da üstünde. Olduğundan daha uzun görünüyordu. Baba dedim, ölmemişsin, ölmemişsin işte. Bilemezsin ki bunu dedi. Daha çok küçüksün, aklın ermez ki. Ama dedim, seni gördüğüme göre demek ki ölmemişsin. Beni sen görüyorsun, ben kendimi görmüyorum. Belki de sana göre ölmedim, kendime göre öldüm dedi. Uyumuşum. Ertesi gün dedemlerle bir otobüse binip İstanbul'a gittik. Yolda bütün arabalar üstüme geliyor gibiydi. Bize çarpacaklar diye korkuyla büzülüyordum. Mehmet hiç korkmuyordu. Bir süre önce annemle babamla beraber geldiğimiz yoldan geri gidiyorduk. Ama onlar yoktu. Dedem, anneannem, bir de Mehmet. Bu durum çok tuhaf geldi. Mehmet'le pek konuşmadık. Başında sargılar ve benim gibi yüzünde morluklar vardı. Ondaki morluk alnından gözlerinin altına kadar inmişti. Simsiyah görünüyordu. Sonra cenaze töreni yapıldı. Cami avlusuna iki tabut konmuştu. Bazıları tanıdık olan yüzler bize üzüntülü gözlerle bakıyor, arada bir gelip başımızı okşuyorlardı. Annemle babam yeşil örtülerin altında kalmıştı. Onları göremiyorduk. Bu işler bitince bir otobüsle Ankara'ya dedemlere gittik. Artık evimiz orasıydı. 10 yaşındaydık. Lafa dalıp yemeği unuttuk, kusura bakma. Hem kal diye ısrar etti, hem de aç bıraktı diyeceksin. Bir hamburgerle duruyorsun saatlerdir. Bir saniyede bakkala gidip geliyorum ben. İtiraz etme. Gece boyunca aç kalacak değilsin ya. Hem kendim için de bir şeyler alacağım. Sen bu arada diz üstündeki resimlere bak. Bütün aile albümünü olduğu gibi tarayıcıdan geçirip buraya aktardım. Kimin kim olduğunu tahmin edersin herhalde. Annem, babam, anneannem, dedem ve öteki akrabalar. Bizim çocukluk resimleri de var. Şarap da al kendine, ben hemen geliyorum. Bu arada Kerberos'un yemeğini de vermem gerekiyor. Onu da unuttum. Hem bağlı kalmaktan hem açlıktan geberiyordur şimdi. Baktın mı resimlere? Tamam, devam ediyorum. Dedem ve anneannem kıt kanaat emekli maaşıyla bizi okutabilmek için her şeyi yaptılar. Bunu anneme, babama karşı bir borç olarak görüyorlardı. İkimiz de TET Koleji'nde okuduk. Sonra ODTÜ sınavlarını kazandık. Dedem ikimizi de mühendislik bölümlerini seçmeye yönlendirdi. Çünkü annemle babamın rüyasını gerçekleştirmek zorundaydık. Ben inşaat bölümüne girdim, Mehmet elektrik. Elektrik bölümünü kazanmak biraz daha zordu. Zaten o benden daha çok okurdu. Tam bir kitap kurduydu diyebilirim. Lise yıllarındayken eline Nikola Tesla'yı anlatan bir kitap geçmiş. Bana günlerce bu sır pasalı elektrik dahisiyle ilgili bilgiler vermişti. Bugün dünyayı pırıl pırıl aydınlatan lambaları gördükçe herkesin bunu Edison'a mal etmesinin yanlış olduğunu söylemişti. Aydınlatma da dahil, dünya genelinde kullanılan enerjinin çok büyük kısmının alternatif akım sayesinde yaygınlaştığını ve alternatif akımı Tesla'nın icat ettiğini heyecanla anlatmıştı. Ayrıca gelecekte insanların gündelik hayatta bile kablosuz aletler kullanarak birbirleriyle konuşacaklarını, ses ve görüntü çok daha gelişmiş şekilde aktaracaklarını, bütün bunların da Tesla'nın buluşları sayesinde gerçekleşeceğini ileri sürmüştü. Zaten Mehmet'in böyle aşırı tutkulu bir kişiliği vardı. Bu bakımdan biraz dalgacı olan, hayatı hafif yaşamayı seven benden epey farklıydı. Tesla'ya aşık gibiydi. Aynen onun gibi elektrikle mucizeler yaratmak istiyor, evde durmadan deneyler yapıyordu. Beraber kaldığımız oda bakır telli sarma makaralarla, küçük motorlarla, ölçü aletleriyle, kablolarla doluydu. Arada bir küçük çarpılmalar yaşasa bile bana da bu tutkuyu aşılamaya çalışıyor, Artık benim izleyemez olduğum bir terminolojiyle gece gündüz üzerinde çalıştığı projeleri anlatıyordu. Anneanneme doğum gününde kendi imal ettiği bir elektrikli ısıtıcı hediye ettiğini hatırlıyorum. Hem çok az elektrik harcıyormuş, hem de daha çok ısı veriyormuş söylediğine göre. Sevincinden zıp zıp zıplıyordu. Elektrikli ısıtıcı çirkin bir şeydi ama çok etkileyiciydi doğrusu. Tek kusuru, ertesi gün bozulup bir daha düzelmeden bir dolabın üstüne kaldırılması oldu. Çünkü icat tamamlandıktan sonra Mehmet ona duyduğu ilgiyi kaybetmiş, ODTÜ'de okutulan bazı kitaplardaki yanlışları bulmaya adamıştı kendini. O kitaplardaki hataları düzelterek kendisi yeni bir kitap yazacaktı ve tarihte ilk kez bir öğrenci okuduğu bölümün ders kitabını yayımlamış olacaktı. Bu arada günlerimiz sadece okumayla yazmayla geçmiyordu elbette. O dönemin Ankara'sında öğrenci partisi diye bir kavram yoktu. Sadece bazı varlıklı ailelerin verdiği çay davetleri vardı. Kızlarla buluşabilmenin tek yolu o çaylara gitmek ya da seninle gelmeyi kabul edecek bir kız bulursan pastaneye, muhallebiciye davet etmekti. Gerçi o ucuz yerlere bile paramız pek yetmezdi bizim. Mecburen sıraya bindirirdik. Bir cumartesi ben çıkarsam, ertesi cumartesi Mehmet'e gelirdi sıra. Kitap, yol parası, kantinde yaptığımız ufak tefek harcamalar. Dedemin verdiği harçlık ancak buna yetiyordu. Ama şunu da eklememe izin ver. Kız arkadaş bulmakta ikimizin de pek zorluk çektiği yoktu. Eh, eline yüzüne bakılır tipler sayılırdık. İyi bir eğitim görüyorduk. Geleceğimiz parlaktı. Kız anneleri için gözde bekar sayılabilecek bütün özelliklere sahiptik. Ne var ki Mehmet bir kızla çıktığı zaman çok açılır, pastaneye borç takar, ertesi hafta benim sıramı ona vermemi istemekte sakınca görmezdi. Bu konularda bencil demeyeyim ama biraz düşüncesizdi galiba. Her konuda aşırı tutkulu olduğu için kızlar konusunda da aşırı gider, birine tutuldu mu dünyayı unuturdu. Cumartesileri benim sıramı alması ve para meselesi yüzünden birkaç kez kavga ettik onunla. Ciddi ciddi kavga. Hatta birinde iş yumruklaşmaya kadar vardı da zavallı anneannem iki misli boyundaki torunlarını ayırabilmek için kendini feda edip tartaklanma pahasına aramıza girdi. Evet. Evet, dünyanın en acıklı aşk hikayesine geliyorum. Sabırsızlanma. Unutmadım. Ama durumu tam olarak anlayabilmen için önce bunları anlatmam şart. İşte Mehmet böyle biriydi. Arada bir itişip kakışmamıza rağmen iyi geçindiğimiz söylenebilir. Üniversite yıllarımız siyasi kargaşanın doruğa çıktığı yıllardı. ODTÜ'nün de hala devam eden bu konudaki ününü duymuşsundur. Okulda sık sık direnişler, polisle çatışmalar yaşanıyordu. Mehmet bu konuda da benden farklıydı. Kendisini sol grupların içine atmıştı. Bazı geceler eve gelmiyor, vaktini üniversite yurdunda arkadaşlarıyla birlikte bildiri hazırlamakla, siyasi toplantılar yapmakla geçiriyordu. Okul yıllarımız böyle yarı itiş kakış, yarı anlayış içinde geçti. O yıllarda dedem öldü. Anneannemle birlikte 3 kişi kalmıştık. Onun da sağlığı bozuktu zaten. Ufak tefek, sürekli dizleri ağrıyan, yüksek tansiyon sorunları olan, sık sık çarpıntı tutan, böyle anlarda pasiflora şişesine sığınan bir kadındı. Çok uzun süre birlikte yaşayan çiftlerde görüldüğü gibi, kocasının ölümünü, kendi ölümünün de yaklaştığı yolunda ilahi bir işaret olarak yorumluyordu. Mehmet pek yakın değildi anneanneme. Benim aram daha iyiydi. Zaman zaman oturup dertleşirdik. Ankara'nın o meşhur kış gecelerinden birinde yatmış, uykuya dalmıştık. Ev iyi ısınmıyordu. Kömür pahalıydı. Onun için geceleri sobayı yakmıyorduk. Bunun yerine erkenden yatağa girip yorganın altında kendi nefesimizle ısınmak en iyisiydi. Bir süre sonra sıcacık oluyordu yatağın içi. Tek zorluk tuvalete kalktığın zaman katlanmak zorunda olduğun, dişlerini zangırdatan soğuktu. Neyse, ne diyordum? Bir gece anneannemle erkenden yataklarımıza girdik. Mehmet yoktu yine. Yurtta kalmıştı. Saat 3'e gelirken kapının zilinin ısrarlı bir biçimde çalındığını duyarak uyandım. Aklıma ilk gelen Mehmet oldu. Başına bir şey mi gelmişti acaba? Soğuk koridora çıktım. Baktım, anneannem de sırtına hırkasını almış kapıya gidiyordu. Kimdir acaba der gibi birbirimizin yüzüne baktık. Kapıyı açtım ama hiç kimseyi göremedim. 3 gündür aralıksız yağmakta olan kar evin önüne epeyce birikmişti. Kapının önünde lekesiz bir kar birikintisi uzanıyordu ve üstünde hiç ayak izi yoktu. Tertemizdi, basılmamıştı. Bırak ayak izini, bir pati izi bile yoktu. Anneannemle ürperdik. Bunun ne anlama geldiğini anlayamadık. Çünkü zili birimiz duysak herhalde yanıldık der geçerdik. Ama ikimiz de duymuştuk. Anneannem o gece, "Deden geldi, beni çağırdı," dedi. "Benim de gitmem yakındır. Zaten istediğim de bu. Kızıma kavuşurum orada. Ölüm bana kurtuluş gibi geliyor. Bunca yıldır kızımın emanetlerini büyütmek için yaşadım ben. Siz olmasanız çoktan ölürdüm. Ama artık gözüm arkada değil. Bu noktaya kadar geldiniz. Gelecek yıl ikiniz de mühendis çıkıyorsunuz. Erkeksiniz. Nasıl olsa başınızın çaresine bakarsınız. Benim gibi zavallı, hasta bir kadının sizin için yapabileceği hiçbir şey yok artık." Sonra biraz durdu. Hüzünlenerek, "Aslında senin için hiç korkmuyorum," dedi. "Ama Mehmet'in aklı pek başında değil. Kendini belanın içine atmak için fırsat kolluyor. Macera perest o çocuk. Macera perest. Hayal hanesi de çok geniş. Hayatta başına neler gelecek kim bilir. Ama sana vasiyetim, ömür boyu ona göz kulak olman. Kollayıp gözetmen. Çünkü içinde öyle uğursuz bir his var ki, başı çok derde girecek bu yavrumun." Öyle de oldu gerçekten. Anneannem o olağanüstü sezgisiyle geleceği okumuştu. 2 ay sonra öldü. Doktorlar çoklu organ bozukluğundan öldüğünü söylediler. Herhalde yaşlılıktan ölmenin tıbbi açıklaması buydu. Son nefesini verirken Mehmet'le ben başındaydık. Küçücük kalmıştı. Can denilen şey çekilen bir deniz gibi uzaklaşıp gidiyordu yüzünden. Son bir gayretle bana güç bela verdiğim sözü hatırlatmak için çırpındı. "Tamam," dedim. "Anladım. Yorma kendini, söz veriyorum." Mehmet ne konuda söz verdiğimi anlamadı elbette. "Ama gözlerin kapanıyor senin. Deniz, güneş, üstüne de 3 kadeh şarap çarptı herhalde. Benim de başım ağırlaştı biraz. Uyku geldi mi karşı koymak mümkün değil elbette. Anneannem insanın göz kapaklarına 10 Arap oturur derdi. Niye Arap hiç anlamadım. Ama gerçekten bu durumda insanın gözünü açık tutması zordur." Derken okul kazasız belasız bitti. Mehmet'in öğrenci eylemleri, okul işgalleri gibi tatlı çılgınlıklarını, birkaç gün polis tarafından gözaltına alınmasını falan saymazsak elbette. Okuldan sonra ben hemen askere gittim. Bu engeli aradan kaldırmak istiyordum. Acemi eğitiminden sonra boyuma pusuma bakarak komando aldılar beni. Burdur'daki komando bölüğünde sıkı bir eğitimden geçtim. Her türlü silahı kullanmayı, ipe tırmanmayı, vahşi doğa koşullarında yaşamayı öğrendim. İlk başlarda çok zordu ama zamanla alışıyor insan. Mehmet askere gitmedi. Bir Amerikan firmasında iş buldu, çalışmaya başladı. "Erteleyebileceğim kadar erteleyeceğim bu işi," diyordu. Çünkü askere gitme fikrinden hiç hoşlanmıyordu. Ama bir süre sonra kaçırmaması gereken bir fırsat doğdu. Kısa dönem askerlik diye bir şey çıktı. Mehmet'e bu fırsatı kaçırmaması için yalvardım yakardım. Sonunda ikna ettim. Kısa süre askerlik yapacak, sonra dönüp aynı işte çalışmaya devam edecekti. Firma yetkilileri de Mehmet'i seviyordu. Onu tekrar işe alacaklarına söz verdiler. O da bu kadar ısrar ve olanak karşısında daha fazla dayanamadı ve askere gitti. Askerliği bitirdikten sonra işine geri döndü. Ben de birkaç iş değiştirdim. O yılları sıkıcı biçimde geçirdik. Sonra üniversiteden, aynı dönemden bir arkadaş bana Rusya'dan bahsetti. Orada Türk firmalarının dev inşaatlar yaptığını hepimiz biliyorduk elbette. Ama Sedat, o arkadaşım, koşulların çok iyi olduğunu, yüksek maaş alınıp o ucuz ülkede para biriktirildiğini, iş bulmanın da zor olmadığını söyleyince benim içime bir Rusya kurdu düşürmüş oldu. Hele kızlarının çarpıcı güzelliğini de ballandıra ballandıra anlatınca bekleyecek halim kalmadı. Hemen ertesi gün gidip Sedat'ın da referansıyla Enka şirketine başvurdum. Şirket Sovyetler Birliği'nin geniş coğrafyasında o kadar çok iş yapıyordu ki önceleri beni nereye göndereceklerini şaşırdılar ama sonra en acil işin Beyaz Rusya'da Minsk yakınlarındaki Borisov'da olduğuna karar verdiler. O sıralarda Doğu bloku yıkılıyordu. Kızıl Ordu Afganistan'dan büyük kayıplar vererek çekilmişti. Doğu Almanya'daki taburlarda geri çekiliyordu. Oradan dönen binlerce subaya lojman gerekiyordu. Borisov'da zaten bir askeri garnizon ve subay evleri vardı. Şimdi oraya yeni gelen subaylar için yepyeni bir şehir kurulacaktı. Bir gün elimde Sovyetler Birliği'ne giriş için gerekli olan bir vize kağıdı, pasaportum ve dolara çevirdiğim 3-5 kuruş paramla uçağa binip Minsk'e gittim. Bahar aylarıydı. Ortalık yemyeşildi. Bu bakımlı, güzel, temiz ve alabildiğine romantik şehre neredeyse aşık olmuştum. Memleketteki onca karmaşadan, gürültüden, kalabalıktan sonra burası asude bir kuş yuvası gibi geliyordu bana. Borisov kente yaklaşık bir saat uzaklıktaydı. Ak kayın ağaçları arasında güzel, küçük bir yerdi. Orada ilk göze çarpan şey Kızıl Ordu subayları ve her sınıftan Türklerdi. Mühendisler, mimarlar, kalfalar, çıraklar ve Anadolu'nun her köşesinden gelmiş işçiler. Herkes mutlu görünüyordu. İşçilerin eline ayda 500 dolar geçiyormuş. Bunun 100 dolarını tutup geri kalanı memlekete yolluyorlarmış. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin başkanının maaşının 40 dolar olduğu düşünülürse kendilerini milyoner gibi hissetmeleri doğaldı. Geniş barakalarda kalıyorlardı. Ama bazıları garnizondaki Kızıl Ordu subaylarının evine iç güveysi girmişlerdi. Daha çok orada yatıp kalkıyorlardı. Şaşkınlıkla bunun ne anlama geldiğini sorduğumda sustular. Mühendis beyden utandılar sanırım. Ben de üstelemedim. Gerçeği şirketten bir arkadaş anlattı. Yıkılmakta olan Rusya'da herkes gibi subaylar da maaş alamıyormuş. Zaten alsalar da kara borsa dışında bir şey bulabilmek zormuş. Bizim milyoner işçiler o ailelerin güzel kızlarıyla arkadaş oluyor, elleri kolları yiyecek içeceklerle, vodkalar, çikolatalarla dolu olarak evlerine ziyarete gidiyor, geceleri de orada kızla kalmaya başlıyorlarmış. Bir çeşit ikinci evlilik gibi oluyormuş bu. Anadolu'daki eşleri para geldiği için memnun, Borisov'daki genç kızlarla resmi olmayan evlilik de güzel. Bu konu açıldığı zaman yüzlerine yayılan gülümsemenin ve suskunluklarının nedeni buymuş. Hatta kendi aralarında bu konuyla ilgili şakalar bile geliştirmişler. Rus kızı vodka gibidir diyorlarmış. Tek başına içilir, hiçbir şeyi istemez. Ama Türk kızı rakı gibidir. Yanında meze ister, peynir kavun ister, ister oğlu ister. Vay be dedim içimden, hayata bak. Sonra mühendislerin, yöneticilerin hayatını sordum. Onların arasında da böyle yaşayanlar varmış ama bu kızlardan birine aşık olup evlenen de çokmuş. Türk-Rus evliliklerine pek sık rastlanır olmuş artık. Oradaki sistemin sosyalizm olmasının bu ahlak çöküntüsüyle hiçbir ilgisi olamaz. Hangi rejim olursa olsun çökerken böyle altüst oluşlar yaşanır. Hatta rejimlerin çökmesi de gerekmez. İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük yıkıma uğrayan bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan onca dramı herkes biliyor. Ne yazık ki kadınlar her seferinde ilave acılar çekiyorlar. Ama hikayemizle ilgili olmayan konulara girmeyelim. Devam ediyorum. Fazla çalışmanın dışında hayat rahattı doğrusu Borisov'da. İhale uluslararası firmaların elinden biraz da çabuk bitirme şartı konarak alınabildiği için başımızda miğfer, gece gündüz şantiyede çalışıyorduk. Hafta sonlarında arkadaşlarla çevreyi geziyorduk. Bu konuda bize firmada çalışan, çevirmenlik yapan, Rus makamlarıyla her işimizi halleden Ludmilla adlı genç bir kız yardımcı oluyordu. Saçları siyah ama teni olağanüstü beyazlıkta, uzun boylu, gözlüklü bir kızdı Ludmilla. Moskova Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesinden mezun olmuştu. İngilizcesi akıcıydı. Ama her gün sıkı sıkı bağladığı topuzu, yeşile çalan gözlerini gizleyen bağ çerçeveli gözlüğü, her zaman dimdik duruşu ve herkesle arasına mesafe koyan ciddiyetiyle kimsenin aklına başka bir şey gelmiyor, disiplinli bir iş arkadaşı gibi düşünülüyordu. Bazen pazar günleri ormanın bir kıyısına Borislovlu yaşlı kadınlar, genç kızlar gelir, çoğunlukla evlerinden taşıdıklarını sandığım ilginç şeyler satarlardı. Yere serili bir örtünün üstüne yerleştirilmiş bir ikona, birkaç şamdan, sallayınca kar yağan cam kürelerin içinde kiliseler, bez bebekler, matruşkalar, aynalar, işlemeli örtüler, masa saatleri, guguklu duvar saatleri, gümüş çerçeveli aile fotoğrafları, hatta eski üniformalar, askeri madalyalar, nişanlar. Hepsi kullanılmıştı bunların. Zaten o sıralarda çöken rejimin mallarından 3-5 kuruş elde etmek için Rusların çoğu birbiriyle yarışıyordu. Sana daha önce sözünü ettiğim otelde bir akşam sigara içmek için kapının önüne çıktığımda karanlıkların arasından ürkek tavırlı, zayıf bir oğlan süzülerek gelmiş ve anlaşılması zor bir tarzan İngilizcesiyle saat alıp almak istemediğimi sormuştu. Belli ki evden ya da başka bir yerden yürütülmüş bir saatti bu. Nasıl bir şey olduğunu merak ettiğim için göstermesini istediğimde oğlan, etrafa kuşkulu bakışlar atarak lacivert montunun altından tuhaf bir şey çıkardı. Saat olamayacak kadar büyük, ağır ama üzerinde ibreler, göstergeler olan bir şeydi. Bunun ne olduğunu sorduğumda MiG-25 savaş uçağına ait bir saat olduğunu söyledi. Dondum kaldım. Demek ki artık savaş jetlerinde söküp parça parça satıyorlardı. Kaç para olduğunu sordum. Çocuk korka korka 10 dolar dedi. Hani ısrar etsem 3'e 5'e de inecekti. Ama 10 dolara verip saati aldım. Odamda bu ilginç aleti uzun uzun inceledim. Bunun İstanbul'da ilginç eşyalar toplayan bir arkadaşım için hoş bir hediye olacağını düşündüm. Sahiden de çok hoşuna gitti. Ama sonradan ne kadar büyük bir tehlike atlatmış olduğumu düşününce sırtım ürperdi. Öyle ya, Sovyetler Birliği havaalanlarındaki onca KGB ajanı ve buz bakışlı gümrük polisi arasından bir MiG-25 saati geçirmiştim. Arama yapıp da bu aleti üstümde bulsalardı, işim bitikti. Cehalet işte. Kış yaklaşırken sonbahar renkleri Borisov çevresini daha da güzel bir hale soktu. Ağaçlardaki yapraklar kızarmış, göl kıyıları nefes kesici renklere bürünmüş, kayın ağaçları karanlık kuzey ormanlarının temiz yürekli, aydınlık evlatları olarak geceleri de parıldar olmuştu. Her şey iyiydi, temizdi, hoştu. Dünyada insanın sevdalanmayı ve çocuk yapmayı bile düşünebileceği bir cennet bulmuştum. Çok da mutluydum. Ama aklım Mehmet'teydi. Ondan çok seyrek haber alabiliyordum. Kim bilir ben yokken ne çılgınlıklar yapar diye kaygılanıyordum. Bu yüzden bir gün bizim yöneticiyle konuştum. İyi eğitimli bir elektrik mühendisine her zaman ihtiyaçları vardı zaten. Kardeşimin özgeçmişini verdim. Olur, gelsin dediler. İş Mehmet'i ikna etmeye kalmıştı. Ona buradaki dünya cennetini, doğayı, kızların akıl almaz güzelliğini anlatan uzun bir mektup yazdım. Her şeyi çok ballandırmıştım ama ondan gelen mektup bu satırlarımın değil de mektuba tesadüfen eklediğim küçük bir cümlenin işe yaradığını gösteriyordu. Rejim yıkılmak üzere olduğu için her şey büyük bir altüst oluş içinde. Bu yüzden de çok ucuz yazmıştım. İyi ki de yazmışım. Çünkü onu buraya gelmeye ikna eden şey, sistemdeki bu altüst oluşu yakından gözleme imkanı olmuş. Neyse, ne sebeple olursa olsun geliyordu. Bunun için seviniyordum. Ama başımıza gelecekleri bilsem, sevinmekte acele etmezdim doğrusu. İyi ama, uyumuş bu kız. Başı omzuna düşmüş, gözleri kapanmış. Dalıp gitmiş derin uykulara. Hadi sen şimdi yatağına git. Hikayenin asıl vurucu yerlerine yeni geliyoruz. Kalanını yarın anlatırım. Hadi iyi geceler, iyi uykular. İtiraz etmiyor. Aslında beni tam olarak duymuyor bile. Gençlik uykusu. Bastımı basıyor işte. Ne güzel. Uyku sersemi sallana sallana alt kata iniyor. Hadi iyi geceler. İyi uykular.